7. Ayrım 7. Papirüs Wilbur Smith Sayfa 64 Georgina Roy'un kolundaki dikişlerin alınması için York'taki doktoruna telefon etmişti. Anne kız sabah kahvaltıdan sonra Brandensburg'den ayrıldılar. Georgina direksiyondaydı. Magic onunla Roy'un arasında oturuyordu. Köy yoluna saparlarken Roy'un postanenin yakınına park etmiş olan büyük bir man kamyonu fark etti ama bunun üzerinde durmadı. Karayoluna çıktıkları zaman yer yer yoğun sis olduğunu fark ettiler. Bu görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye indiriyordu. Tabii Georgina havaya boyun eğecek değildi. Cipi hızla sürerken taşı takırdayıp iniltiye benzeyen sesler çıkarıyordu. Roy'un minnetle hızın saatte 100 kilometreyi aşmadığını fark ederek sevindi. Sonra arkaya yola bir göz attı. Man kamyon onları izliyordu. Taşıt'ın sadece kasası kendisini çevreleyen sisin arasından yükseliyor ve tıpkı denizaltının periskobuna benziyordu. Kadın arkaya bakarken kamyon sisin içinde kayboldu. Roy'un da annesini dinlemek için döndü.
''Hikmet beceriksiz ahmaklarla dolu.''
Georgina dudaklarından sarkan sigaranın dumanından korunmak için gözlerini kısmıştı. Direksiyonu tek eliyle kavramıştı. Diğeriyle Magic'in ipek gibi kulağını okşuyordu.
''Bakanların uyuşuklaşmasının bir diyeceğim yok ama emekli maaşımla oynamaya başladıkları zaman öfkelenirim.''
Annesinin tek geliri Dışişleri Bakanlığından emekli olduktan sonra aldığı maaştı ve bu fazla bir şey değildi. Roy'un annesine takıldı.
''Aslında senin bir işçi hükümeti istediğin yok anne. Bunu itiraf et.''
Annesi her zaman muhafazakarlardan yanaydı. Georgina durakladı, sonra da bir seçim yapmaktan vazgeçti.
''Ben sadece Thatcher'ı geri getirmelerini istiyorum.''
Roy'un yerinde hafifçe dönerek kirli arka pencereden tekrar geriye baktı. Kamyon hala arkalarındaydı. Cipin bir jet gibi püskürttüğü mavi egzozun ve sisin arasından bir heyula gibi yükseliyordu. Taşıt o ana kadar geride kalmıştı ama şimdi birdenbire hızlandı. Roy'un Georgina'ya sakin sakin ''Galiba seni geçmek istiyor.'' dedi. Kamyonun dev burnunun cipin arka tamponuyla arasında sadece 6 metre vardı. Radyatörün üzerindeki krom man işareti ışıldıyordu. Kamyonun burnu bile cipten yüksekti. Roy'un da bu yüzden oturduğu yerden şoförün yüzünü göremiyordu.
''Georgina, herkes beni geçmek istiyor.'' diye yakındı. ''Hayatımın hikayesi bu.''
İnatla dar yolun ortasından gitmeyi sürdürdü. Roy'un tekrar geriye bir göz attı. Kamyon hala yaklaşıyordu. Sürücü debriyaj pedalına basarak dev motoru tehdit dolu bir biçimde hızlandırdı.
''En iyisi yol ver anne, bu adam ciddi.''
Georgina sigara dumanının arasından ''Biraz beklesin.'' diyerek omurdandı. ''Sabır bir meziyettir. Zaten onun şimdi beni geçmesine izin veremem. İleride dar bir taş köprü var. Ben bu yolu avucumun içi gibi bilirim.'' Aynı anda kamyon sürücüsü korna çaldı. O kadar yakındaydı ki insanın kulaklarını sağır edecekti neredeyse. Magic arka kanepeye sıçrayıp öfkeyle havlamaya başladı. Georgina acı acı küfretti.
''Ah bak hayvan, o ne yaptığını sanıyor. Plakasını al, onu York polisine şikayet edeceğim.''
''Plaka çamurla kaplı, numarayı okuyamıyorum ama Avrupa plakasına benziyor. Alman sanırım.'' Şoför Georgina'nın sözlerini duymuş gibi biraz yavaşladı. Şimdi iki taşıtın arasında 20 metre kadar bir uzaklık vardı. Roy'un kamyona bakmak için yerinde iyice dönmüştü. Georgina memnun,
''Hah şöyle.'' dedi. ''Ahmak Alman, biraz terbiye öğreniyor.''
Sislerin arasından ileriye doğru baktı.
''İşte köprü.''
Roy'un ilk kez kamyonun şoför yerini görebildi. Sürücü kayak maskesi takmıştı. Koyu mavi yün ağzıyla gözleri dışında bütün yüzünü örtüyordu. Bu adama tehlikeli ve kötü bir görünüm veriyordu. Genç kadın sonra birdenbire
''Anne dikkat et!'' diye haykırdı. ''Üzerimize geliyor.''
Dev kamyonun motor gürültüsü etraflarını, fırtınanın kudurttuğu denizin uğultusu gibi sardı. Roy'un bir an ışıltılı çelikten başka bir şey göremedi. Sonra kamyon arkadan onlara çarptı. Çarpışmanın şiddeti yüzünden genç kadın arka kanepeye fırladı, zorla doğruldu. Ve o zaman kamyonun cipi havaya kaldırmış olduğunu gördü. Tilkinin ağzındaki bir kuşa benziyordu cip. Kamyon küçük taşıtı ışıltılı krom radyatörü koruyan çelik çubuklarla sürüyordu. Georgina direksiyonla savaşıyor, taşıtı kontrole çalışıyordu ama çabası boşunaydı. Onu durduramıyorum. Köprü, atlamaya çalış. Roy'un kemeri çabucak açarak kapı tokmağına uzandıysa da ardına kadar açamadı. Jeep köprüden önceki taş sütunlara doğru savruldu. Jeep kağıt gibi buruşurken iki kadın aynı anda haykırdılar. İkisi de çarpışmanın şiddeti yüzünden öne doğru fırladılar. Taşıt taş sütundan sekerken ön cam kırıldı ve suya inen yamaçla taklalar atmaya başladı. O arada Ryan kapıdan fırladı. Yamacın meyilli olması düşme hızını azalttı ama genç kadının soluğu da kesildi. Yamaçtan köprünün altındaki çayın buz gibi sularına yuvarlandı. Ryan suya tümüyle batmadan bir an gökyüzünü ve köprüyü gördü. Kamyon homurdanarak hızla uzaklaşmadan önce ona baktı. Bir tırdı. Arkasında iki dev yük römorku sürüklüyordu. Bu römorklar köprünün yanlarındaki parmaklıklardan çok daha yüksektiler. Üzerlerine kalın naylon örtüler iplerle bağlanmıştı. Roy'un öndeki römorkun üzerindeki iri kırmızı işareti ve şirketin adını hayal meyal gördü. Ama adı daha kavrayamadan suya battı. Soğuk ve şiddetli düşme yüzünden yine soluğu kesildi. Genç kadın çırpınarak çayın yüzeyine çıktı. Sular onu biraz aşağıya doğru sürüklemişti. Islak giysiler hareketlerini engelliyordu. Zorlukla kıyıya erişti ve bir dala sarılıp çaydan çıkmayı başardı. Çamurların üzerinde diz çökerek öksüre öksüre yuttuğu suları çıkardı. Çarpışma yüzünden fazla yaralanıp yaralanmadığını anlamaya çalışıyordu. Sonra annesinin tersine dönmüş olan cipten gelen acı dolu korkunç sesini duyunca kendi derdini unuttu. Telaşla kendini zorlayarak ayağa kalktı. Islak ve biraz donmuş otların üzerinden cipe doğru gitti. Karoser buruşup parçalanmıştı. Koyu yeşil boyanın sıyrıldığı yerlerden parlak gümüş rengi alüminyum gözüküyordu. Motor teklemişti. Roy'un taşıta eriştiği sırada tekerlekler havada dönüp duruyordu. ''Roy'un anneciğim!'' diye bağırdı. ''Neredesin?'' O korkunç sesler bir an kesildi. Genç kadın sürüklenircesine sesin geldiği tarafa doğru giderken arabanın enkazına tutundu. İleride bulacağı şeyden korkuyordu. Georgina ıslak toprakta oturuyordu. Sırtını arabanın yanına dayamış, ayaklarını öne doğru uzatmıştı. Sol ayağı öyle bükülmüştü ki botunun burnu toprakla anormal bir açı yapıyordu. Bacağının dizinin yakınından kırılmış olduğu anlaşılıyordu. Ama Georgina'nın ıstırabının nedeni bu değildi. Kadın Magic'i kucağına almıştı. Kendini ıstıraba bıraktığını belirten bir tavırla köpeğin üzerine eğilmişti. Bu üzüntünün neden olduğu sesler ta benliğinin derinliklerinden bir yerden geliyordu. Köpeğin göğsü toprakla maden arasında ezilmişti. Magic son kez gülümserken dili ağzının kenarından sarkmıştı. Ne var ki pembe ucundan devamlı kan akıyordu. Georgina ise eşarbıyla bu kanları siliyordu. Roy'un annesinin yanına çökerek bir kolunu omzuna attı. O zamana kadar annesinin ağladığını hiç görmemişti. Georgina'ya sıkıca sarıldı. Bütün gücüyle o ıstırap dolu sesi susturmaya çalıştı. Ama bu ses hiç kesilmiyordu. Roy'un annesiyle orada ne kadar oturduklarını kestiremedi. Sonunda annesinin yaralı bacağı ve kamyon şoförünün işi bitirmek için geri dönebileceği korkusu genç kadının kendini toparlamasına neden oldu. Yamacı sürünerek tırmandı. Sendeleye sendeleye yolun ortasına geldi. İlk geçen arabayı durduracaktı. Nicholas Roy'un ancak randevuya 2 saat gecikince polise telefon edecek kadar endişelendi. Neyse ki cipin plakasını iyice görebilmişti. Onu kolaylıkla hatırlayabildi. Plakada annesinin adının baş harfleriyle o uğursuz 13 rakamı vardı. Adam kadın bir polis bilgisayara bakarken kısa bir süre bekledi. Sonra kadın "Çok üzgünüm efendim" dedi. "Bu cip sabah kaza geçirmiş." Nicholas çabucak sürücüye ne olmuş diye sordu. Sürücü ve yanındaki kişi York Minster Hastanesi'ne götürülmüşler. İyiler mi? Üzgünüm efendim ama bende bu bilgi yok. Nicholas 40 dakikada hastaneye varabildi. Roy'un'u bulması da hemen hemen bir o kadar zaman aldı. Roy'un kadınların bulunduğu ameliyat bölümündeydi. Annesinin karyolasının başucunda oturuyordu. Georgina henüz ayılmamıştı. Nicholas önünde durunca Roy'un da başını kaldırıp baktı. İyi misiniz? Kahretsin ne oldu?
Anne, bacağı çok kötü kırıldı. Operatör kalçasına bir çubuk yerleştirmek zorunda kaldı.
Femur, siz nasılsınız?
Birkaç bere ve sıyrık, ciddi bir şeyim yok.
Kaza nasıl oldu?
Bir kamyon bizi yoldan çıkardı.
Kasıtlı değil ya.
Nicholas başka bir kamyonu ve başka bir şeyi hatırlarken içinde bir şey titredi. Bence kasıtlı yaptı bunu. Şoförün yüzünde maske vardı, kayak maskesi. Arkadan bize çarptı, kasıtlı yapmış olmalı.
Bunu polise söylediniz mi?
Roy'un başını salladı. Evet. Ama anlaşılan sahipleri o sabah kamyonun çalındığını bildirmişler. Kazadan çok önce. Asıl şoför o sırada yol kenarındaki bir kahveye girmiş. Adam Alman, İngilizce bilmiyor.
Nicholas öfkeyle, bu üçüncü cinayet girişiminde de artık işe ben el koyuyorum. Hastanenin bekleme salonuna giderek telefonu açtı. İlçe polis müdürü Nicholas'ın yakın dostuydu. Adam ayrıca hastanenin yöneticisiyle de ahbaptı. Nicholas geri döndüğü sırada Georgina da ayılmıştı. Kadını Nicholas'ın istediği özel odaya götürürlerken hala sersemdi. Ortopedi mütehassısı da az sonra geldi.
Nicholas'a ''Merhaba Nick'' diye selam verdi. ''Burada ne işin var?''
Adamı pek çok kişinin tanıması Roy'unu şaşırttı. Doktor sonra Georgina'ya döndü. ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kemik birkaç yerinden kırılmıştı. Tıpkı bir konfetiye benziyordu. Her şeyi düzeltmeyi başardık. Ama daha 10 gün kadar bizimle kalacaksınız.''
Georgina uykuya daldıktan sonra Nicholas'la Roy'un oradan ayrıldılar. Adam genç kadına,
işte görüyorsunuz küçük hanım dedi, ikna olmanız için başka ne gerekiyor? Kahyam konakta sizin için bir oda hazırladı. Artık yalnız başınıza dolaşmanıza izin vermeyeceğim. Yoksa sizi öldürmeye çalışanlar gelecek sefere daha şanslı olabilirler.
Roy'un tartışamayacak kadar çok sarsılmış ve üzülmüştü. Uysalca Range Rover'ın önüne bindi. Nicholas'ın onu önce dikişlerinin alınması için doktora, sonra da Quentin Hall'a götürmesine razı oldu. Oraya varır varmaz adam genç kadını odasına yolladı.
Aşçı akşam yemeğinizi size yollar. Doktorun verdiği uyku hapını almayı unutmayın. Annenizin evinin anahtarını Bayan Street'e verirseniz eşyalarınızı getirmesi için oraya birini gönderir. Bu arada kahyam odanıza gecelik ve diş fırçası filan koydu. Yarın sabaha kadar karşıma çıkmayın.
Nicholas'ın yaşamını kontrol altına alması Roy'un hoşuna gitti. Vaha'daki o korkunç geceden beri ilk kez kendini güvende hissedebiliyordu. Ama genç kadın yine de kendine güvenini ve bağımsızlığını belirtmek için son bir hareket yaptı. Uyku haplarını tuvalete atarak sifonu çekti. Yastığın üzerine konulmuş olan ince ipek gecelik uzundu. Yakasına ve kollarına kambriya danteli geçirilmişti. Roy'un o zamana kadar böyle lüks bir şey hiç giymemişti. Cildine sürünen ipek onda şehvet duyguları uyandırıyordu. Roy'un geceliğin Nicholas'ın karısına ait olduğunu düşündü. Bu onda karmaşık duygular uyandırdı. Genç kadın 4 sütunlu yüksek karyolaya zorlukla uzandı. Yalnız ve yabancı bir çevrede olması bile kısa bir süre sonra uykuya dalmasını engelleyemedi. Roy'unu ertesi sabah genç bir hizmetçi kız uyandırdı. Ona çayla birlikte Times gazetesi getirmişti. Kız birkaç dakika sonra Roy'unun bavuluyla döndü.
Sir Nicholas kendisiyle saat 8:30'da yemek salonunda kahvaltı ederseniz çok memnun olacak.
Roy'un duş yaparken banyonun bir duvarını kaplayan aynada vücuduna baktı. Kolundaki bıçak yarası hala kırmızıydı ve tamamen iyileşmemişti. Bundan başka araba kazası yüzünden kalçası ve sol bacağında çürükler belirmişti. Ayak bileğinin derisi iyice sıyrılmıştı. Genç kadın yavaş hareketlerle bir pantolon giydi. Merdivenden inerek yemek salonuna giderken hafifçe topallıyordu.
Roy'un kapıda duraklarken Nicholas okuduğu gazeteden başını kaldırdı. ''Lütfen istediklerinizi seçin.''
Büfenin üzerindeki kahvaltılıklarını işaret ediyordu. Kadın tabağına omlet alırken duvardaki tablonun Constable'ın eseri olduğunu anladı.
''İyi uyudunuz mu?''
Nicholas kadının cevabını beklemeyip sözlerini sürdürdü.
''Polisle konuştum. Man kamyonunu Harrogate yakınında yolun kenarında bulmuşlar. Şimdi onu inceliyorlar.'' Ama önemli bir ipucu bulacaklarını da pek sanmıyorlar. Karşımızda ne yaptığını iyi bilen biri var anlaşılan.
Roy'un hastaneye telefon etmeliyim dedi.
Ben bunu yaptım bile. Anneniz rahat bir gece geçirmiş. Kendisini bu akşam ziyaret edeceğinize dair bir haber bıraktım.
Bu akşam mı?
Roy'un adama çabucak baktı. Neden o kadar geç? O zamana kadar sizi çalıştırmak niyetindeyim. Verdiğim paranın karşılığını almalıyım.
Roy'un masaya gelirken Nicholas da ayağa kalktı. Kadının oturması için iskemlesini çekti. Nedense bu nezaket Roy'unu biraz sıktı ama bir şey de söylemedi.
Vaha'daki villada size ve Duray'ı da saldırdılar. Bu olaydan bir sonuç çıkaramayız. Sadece katiller neyin peşinde oldukları da, onu nerede bulacaklarını biliyorlarmış.
Adamın konuyu birdenbire değiştirmesi Roy'unu şaşırttı.
Şimdi, Kahire'deki ikinci sınıf cinayet girişimini inceleyelim. El bombasını. O gün öğleden sonra bakanlığa gideceğinizi başka kim biliyordu? Bakan dışında.
Roy'un yumurtasını yerken bir an düşündü.
Pek emin değilim. Galiba bundan Druid'in sekreterine söz ettim. Araştırmadaki bir iki asistana da öyle.
Nicholas kaşlarını çatarak başını salladı. Yani müzede çalışanların yarısı bakanlığa gideceğinizi biliyordu.
Evet, öyle sanırım. Üzgünüm.
Adam bir an düşündü. Pekala, Kahire'den ayrılacağınızı kim biliyordu?
Yönetim bölümündeki sekreterlerden biri havaalanında slaytlarımı getirdi.
Ona hangi uçağa bineceğinizi söylediniz mi?
Kesinlikle hayır.
Bundan hiç kimseye söz etmediniz mi?
Etmedim ama... Genç kadın durakladı.
Evet.
Konuşmamız sırasında bakana bundan söz ettim. Yani izin istediğim zaman.
O bir işe karışmış olamaz, imkansız.
Roy'un duyduğu dehşet yüzünden okunuyordu.
Nicholas omuzunu silkti. Bazen garip şeyler oluyor. Tabii bakan Druid'le 7. papirüs üzerinde çalıştığınızı biliyordu.
Bütün ayrıntıları bilmiyordu. Ama evet, genel olarak ne yaptığımızdan haberi vardı.
Pekala, bundan sonraki soru. Çay mı, kahve mi?
Nicholas kadının fincanına kahve doldurarak konuşmasını sürdürdü.
Duraid'in sizi destekleyebilecek kimselerle ilgili bir liste yaptığını söylemiştiniz. Bu şüphelilerin kısa bir listesi de sayılabilir.
Kadın Getty Müzesi dedi. Nicholas gülerek başını salladı.
Onu listeden silelim. Onlar Kahire'nin sokaklarında dolaşıp etrafa el bombaları atmazlar. Listede başka kim vardı?
Gotthold, Ernest von Schiller.
Hamburg ağır sanayi, maden ve alaşım rafinerileri, temel maden üretimi.
Nicholas başını salladı. Listedeki üçüncü ad?
Peter Walsh, şu Teksaslı.
Nicholas, evet o Teksaslı diyerek tekrar başını salladı.
Fort Worth'de oturuyor, büfeleri var, postayla mal satıyor.
Nicholas, antika almak ya da bilimsel kazıları desteklemek konusunda önemli müzelerle rekabet edebilecek pek az kişi olduğunu biliyor ve hepsini tanıyordu. Birbirine düşman olan 24-25 kişilik bir gruptu bu. Nicholas da Sotheby's ve Christie's'deki satışlar sırasında bu gruptan şu ya da bu kimseyle rekabete girişmişti.
Bu iki adam da boncuk gözlü birer hayduttan farksızdır. Canları sıkıldığı zaman kendi çocuklarını bile yiyebilirler.
Mamoz'a giden yolda bir engel olduğunuzu düşünürlerse neler yapmazlar. İçlerinden biri benim yaptığım gibi roman yayınlandıktan sonra Duray'da başvurdu mu?
Bilmiyorum, olabilir.
O iki güzelin böyle kolay anlaşılır bir sırrı gözlerinden kaçırdıklarına inanamam. İkisinin de Duray'ın bir şeyler bulduğunu anladıklarına inanmalıyız. Adlarını şüpheliler listesine yazacağız.
Nicholas kadının tabağına baktı. Bu kadar mı? Bir kaşık yumurta daha?
Hayır mı?
Tamam, tamam. Şimdi müzeye gidelim. Bakalım Bayan Street üzerinde çalışmamız için bize neler bulmuş.
Nicholas'ın çalışma odasına girdiklerinde Roy'un onun bu kadar kısa bir zamanda çok şeyi organize etmesi yüzünden etkilendi. Bütün gece çalışmıştı anlaşılan. Odayı neredeyse askeri bir merkeze dönüştürmüştü. Ortadaki büyük resim sehpasına uydudan alınmış fotoğraflar iliştirilmişti. Roy'un onlara bakmak için ilerledi, sonra da sehpadaki diğer şeylere bir göz attı. Etiyopya'nın güneybatı bölgesini gösteren bir harita, Nicholas'ın daha önceki Afrika seferlerinde yararlandığı kişilerin adları ve adresleri, aletler, cihazlar ve malzeme listeleri. Uzaklıkla ilgili hesaplar ve bütçe taslağına benzeyen bir şey. Sehpanın en yukarısına Etiyopya Genel Bilgi başlıklı bir deste kağıt iğnelenmişti.
Bu 5 sayfa sıkışık yazılarla doluydu. Ryan bu nedenle programın tümünü okumadı ama adamın her ayrıntıyla ilgilenmesi onu etkilemişti. İlk fırsatta bütün malzemeyi incelemeye karar verdi. Ardından gidip Nicholas'ın sehpanın karşısına koyduğu iki iskemleden birine oturdu. Adam sehpanın önünde durarak masadan gümüş uçlu kamçıyı aldı. Bunu bir öğretmenin işaret değneği gibi tutuyordu.
''Sınıfta sessizlik istiyorum.''
sehpaya vurdu. ''Şimdi beni birkaç bin yıllık bir aradan sonra Taita'nın izini bulabileceğinize inandırmalısınız.'' Önce Abbay uçurumunun coğrafi özelliklerini inceleyelim. Nicholas kamçıyla uydu fotoğrafında nehrin yatağını işaret etti. Nehir burada bazaltı yarmış, bazı yerlerde yarlar dimdik. İki yanda 140-150 metre yüksekliğindeler. Nehir daha sert olan volkanik şist tabakalarını aşındıramamış. Böylece nehir yatağında dev basamaklar oluşmuş. Bence Taita'nın basamaklarının çağlayanlar olduğunu düşünmekle haklısınız. Masaya yaklaşıp oraya yayılmış olan kağıtların arasından bir fotoğrafı aldı. Bu resmi silahlı kuvvetlerin çıktığı sefer sırasında çektim. 1976'da. Bu size o çağlayanlardan bazılarının neye benzedikleri konusunda bir fikir verebilir. Roy'una siyah beyaz fotoğrafı uzattı. Resimde iki yandaki kayalar dümdüz yükseliyor, çağlayanın suları sanki gökyüzünden akıyordu. Önde teknelerdeki yarı çıplak insanlar küçücük duruyorlardı.
''Nehrin böyle olduğunu hiç bilmiyordum.''
Kadının sesinde hayranlık vardı. Nicholas aslında fotoğraf uçurumun görkemi konusunda pek bir fikir vermiyor diyerek açıkladı. Bir fotoğrafçının tüm görüntüyü yakalayabileceği bir yer yok. Ama hiç olmazsa bu çağlayanın yaya ya da atlı olarak yukarı doğru çıkan Mısırlıları durdurabileceğini anlıyorsunuz. Genellikle çağlayanların yanlarında yüzyıllar boyunca fillerin ve diğer vahşi hayvanların açtıkları patikalar var. Ne var ki bu resimdeki çağlayanları aşmanın veya kayaların yanlarından dolaşmanın yolu da yok. Ryan başını salladı. Adam da konuşmasını sürdürdü. Nehirden aşağıya inerken bile her çağlayanda botları ve aletleri iplerle aşağıya sarkıtmamız gerekti. Hiç de kolay olmadı bu. Roy şunu kabul edelim dedi. Mısırlıları bir çağlayan engelledi. Batıdan yaklaşıldığı zaman rastlanan ikinci çağlayan. Nicholas tekrar kamçısını alarak uydu fotoğrafında nehrin Sudan'ın ortalarındaki üçgenimsi barajdan uzanan yatağını işaret etti. Sınırın Etiyopya tarafında dik kayalar başlıyor. Asıl uçurum da öyle. Orada yol ya da herhangi bir kasaba da yok. Yukarıda sadece iki köprü var. 750 kilometre boyunca sadece geçit vermez kara bazalt kayalar ve hızla akan Nil suları. Roy'un bunu iyice kavraması için bir an durdu. Burası dünyadaki son gerçek vahşi bölge. Vahşi hayvanların ve onlardan daha da vahşi insanların bulunduğu adı kötüye çıkmış bir yer. Uydu fotoğrafında asıl çağlayanları işaretledim. Kırmızı kalemle çizilmiş düzgün daireleri gösterdi. İşte şu ikinci çağlayan. Sudan sınırından 180 kilometre yukarıda. Tabii bazı faktörleri de göz önüne almamız gerekiyor. Nehir dostumuz Taita onu son gördüğünden beri aradan geçen 4000 yılda yatağını değiştirmiş olabilir. Roy'un nehir 120 metre derinliğindeki uçurumdan başka tarafa sapmış olamaz diye itiraz etti. O kayalar bizi bile esir edebilirler. Evet ama nehir kendi yatağında değişikliklere yol açmış olabilir. Sel mevsiminde nehrin sularının nasıl kabardığını ve hızını size anlatamam. Nehir 20 metre yükseliyor ve 10 deniz mili hızla akıyor. Hatta daha da hızlı. Genç kadın kuşkuyla ve siz o nehirden indiniz öyle mi diye sordu.
Sel mevsiminde değil, kimse nehirden sağ çıkmazdı.
İkisi de bir an sessizce resme baktılar. Suların coştuğu zaman ne dehşet verici şeylere neden olacağını düşündüler. Sonra Roy'un adama ikinci çağlayan diye hatırlattı.
İşte şu nehrin kollarından birinin Abba'ya katıldığı noktada. Kol Dandera Nehri. Şurada uçurumun 150 kilometre kadar kuzeyinde Çoke Sıra Dağları'nda Sancai'nin doruğunun hemen altından çıkıyor. 3600 metre yükseklikte.
Dandera'nın Abba'ya katıldığı noktayı hatırlıyor musunuz? Ben oraya 20 yıl kadar önce gittim. O uçurumda tam bir ay kaldık. Sonunda her şey bir kabusa dönüştü. Dimdik kayalar ve ormanlardan oluşan tek düze çevre belleğimizi etkiledi. Sıcak, böcekler, suyun omurtusu ve durmadan kürek çekmek için çabalamak duyularımızı uyuşturdu. Ama işin garibi Dandera'nın Abba'ya katıldığı yeri iki nedenle hatırlıyorum.
Evet, Roy'un heyecanla öne doğru eğilince Nicholas başını salladı.
Orada bir arkadaşımızı kaybettik. İkinci sefer sırasında verilen ilk kayıptı bu. İpi koptu ve o 30 metre aşağıya yuvarlandı. Sırt üstü sivri bir kayanın üzerine düştü.
Ah, çok üzüldüm. Peki o yeri hatırlamanızın ikinci sebebi nedir?
Orada bir Koptik Hristiyan manastırı var. Nehrin yüzeyinden 120 metre yukarıya kayanın yüzüne oyulmuş.
Uçurumun içinde öyle mi? Roy'un buna inanamıyormuş gibiydi. Ama neden oraya bir manastır yapmışlar?
Etiyopya dünyadaki en eski Hristiyan ülkelerden biri. Orada 9000'den fazla kilise ve manastır var. Çoğu dağlarda ve kolay kolay erişilemeyecek yerlerde. Dandera nehrindekinin de Aziz Frumentius'un gömüldüğü yer olduğu söyleniyor. Frumentius 3. yüzyılın başlarında Bizans'tan gelerek Etiyopya'ya Hristiyanlığı yaymış. Efsaneye göre Kızıldeniz'de gemisi batmış. Onu Aksum'a götürmüşler. Orada İmparator Ezana'ya Hristiyanlığı kabul ettirmiş.
Siz manastıra gittiniz mi?
Nicholas yok canım diyerek güldü. Yaşamaya uçurum denen o cehennemden kaçmaya çalışıyorduk. Etrafı gezip dolaşacak halimiz yoktu. Çağlayanları aşarak nehirden aşağı indik. Manastırla ilgili olarak bütün hatırladığım nehrin yukarısına kayaya oyulmuş oldu. Ayrıca biz geçerken mağaraların önündeki parmaklıklara dizilerek ifadesiz çehrelerle bizi seyreden beyaz cübbeli münzevi keşişleri de saymalıyım. Aramızdan bazıları onlara el salladı. Keşişler karşılık vermeyince kendimizi hakarete uğramış gibi hissettik.
Roy'un üzgün üzgün sehpaya bakarak oraya tekrar nasıl erişeceğiz diye mırıldandı. Büyük bir sefer organize edilmesi gerekir.
Cesaretiniz şimdiden kırıldı mı? Adam ona güldü. Oradaki sivrisineklerle karşılaşıncaya kadar bekleyin. Sizi yemeden önce kaptıkları gibi inlerine götürüyorlar.
Roy'un lütfen ciddi olun diye yalvardı. Oraya nasıl ineceğiz?
Manastırdaki keşişleri uçurumun yukarısındaki yüksek topraklarda yaşayan köylüler besliyorlar. Aşağıya doğru inen bir keçi yolu olduğu anlaşılıyor. Onlar bize keçi yolundan uçurumun aşağısına 3 günde inildiğini söylediler.
Orada yolunuzu bulabilir misiniz?
Hayır ama bu konuda birkaç fikrim var. Buna daha sonra geleceğiz. Önce 4000 yıl sonra orada ne bulacağız, buna karar vermeliyiz.
Nicholas cevap bekliyormuş gibi kadına baktı.
Şimdi sıra sizde, beni ikna edin.
Gümüş başlı kamçıyı Roy'una vererek onun yanındaki iskemleye oturdu, kollarını kavuşturdu.
Önce kitaba dönmemiz gerekiyor. Roy'un kamçıyı bırakarak Nehir Tanrısı romanını aldı.
Kitaptaki Tanus tipini hatırlıyor musunuz?
Tabii, o kraliçe Lostris'in döneminde Mısır ordularının komutanıydı. Kendisine Mısır'ın büyük aslanı adı verilmişti. Grup Mısır'dan çıkarken Tanus da onlara liderlik etti. Yani Hiksoslar onları sürdükleri zaman.
Roy'un başını salladı. Ayrıca o kraliçenin gizli aşığıydı. Ve Taita'ya bakılırsa Lostris'in büyük oğlunun yani Prens Memnon'un da babasıydı.
Nicholas konuyu genişletti. Tanus yüksek dağlarda Arkun adlı Etiyopyalı bir reisi cezalandırmak için saldırıya geçildiği sırada öldürüldü. Mumyalandı ve Taita ölüsünü kraliçeye getirdi.
Tamam, Roy'un başını salladı. İşte böylece sıra Druid'le yakaladığımız diğer ipucuna geldi.
Onu 7. papirüste mi buldunuz?
Nicholas kollarını gevşeterek öne doğru eğildi. Hayır, bunu kraliçe Lostris'in mezarındaki yazılardan öğrendik.
Roy'un elini çantasına sokarak bir fotoğraf çıkardı.
Bu Lait odasındaki duvarın bir kısmının resmi. Mermer kavanozlar ortaya çıktığı zaman yıkılan duvarın. Taita bu yazıyı şeref yerine yazmış. Papirüsleri gizleyen duvarın üzerine. Druid'le bunu anlamlı bulduk. Kadın resmi Nicholas'a verdi. O da bunu incelemek için masadan büyüteci aldı.
Adam hiyeroglifleri çözmeye çalışırken Roy'un konuşmasını sürdürdü. Hatırlarsanız romanda Taita'nın kelime oyunlarından ve bilmecelerden hoşlandığı anlatılıyordu. Sık sık en büyük Bao oyuncusu olduğunu söyleyerek övündüğünden de söz ediliyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 76.